Ayrım 5. Sayfa 38. 3. Dış ticaret hatlarında dış ticaret hatları şöyle tanımlanır. FX ihraç, FM ithal malları fiyatları endeksini 0 ve 1 zaman dönemini göstermek üzere FX 1 bölü FM 1 bölü FX 0 bölü FM 0. Buna net dış ticaret hatları denir. Dış ticaret hatları gelir ve verim esansına göre de hesaplanabilse de en yaygın kullanımı fiyatlar üzerinden hesaplanan metinde kullandığımız biçimidir. Aleyhe dönüş ve krizler. İ. Eski dünyada Türkiye'nin yaşadığı iki büyük krizde, özellikle 1929 büyük dünya bunalımına koşut olan krizde, dünya tarım fiyatlarının şiddetle gerilediği, 1930'ların ortasına doğru dış ticaret hatlarının yarılandığı görülür. Büyük bunalımın Türkiye'ye yansıması, ihracat gelirinin %80'den fazlasını tarım ürünlerinin oluşturduğu bu dönemde dünya tarım fiyatları çökerken dış ticaret hatlarının de şiddetle aleye dönmesiyle ortaya çıkmıştır. İhracatın o dönemde hemen tümünün batıya yönelik olması, bu merkezlerdeki konjonktürel şiddetli talep düşüşlerini Türkiye ekonomisini çok duyarlı kılmaktaydı. Dış talep şiddetle gerilerken ihraç ürünleri arzının hem mal hem pazar temelinde düşük arz elastikliği, talepteki düşüşlerin ihraç malları için şiddetli fiyat düşüşlerine dönüşme nedeni oluyordu. Oysa hemen tüm ithal edilen sanayi mamulleri fiyatları genelde arz elastikliğinin yüksekliği ve veya eksik rekabet piyasa şekillerinden ötürü sınırlı fiyat düşüşlerine tanık olur. Tarım ve sanayi fiyatlarının çizdiği bu farklı seyir dış ticaret hatlarını tarım ürünleri aleyhine döndürür. Grafik 3 ve grafik 4'ten sırasıyla 1929 ve 1958 krizlerinde dış ticaret hatlarının aleyhe gidişi ve gayri safi yurt içi hasıla zincirleme endeksinin bunun paralelindeki seyri izlenebilir. 1929 krizinde dış ticaret hatlarındaki aleyhe gidişin çok şiddetli olduğu, %50'yi aştığı ve endeksin düşük kaldığı sürenin neredeyse 1930'lu yılların yarıdan fazlasını kapsadığı grafik 3'te görülebilir. Buna karşılık 1958 krizinde en şiddetli gerileme 4'te 1'i bulmadığı gibi bu da sadece 1 yıl sürmüş, 1959-1962 arasında sadece 4 yıl süreyle %20 civarında seyretmiştir. Grafik 4. Nitekim her iki dönem içinde dış ticaret hatları ile gayri safi yurt içi hasıla zincirleme endeksi arasında görülen seyir trendi farklıdır. Dış ticaret hatları ile gayri safi yurt içi hasıla endeksi arasındaki koşut seyir 1924-1930 arasındadır. Bundan sonra aradaki bağ kopmuştur. 1958 krizinde ise bu kopuş krizi izleyen dönemdedir. Dış ticaret hatları kötüleşirken gayri safi yurt içi hasıla düşük oranda olsa da büyümeyi sürdürebilmiştir. Bu tarihler ekonomi politikalarının dış etkilerden ekonomiyi soyutlayan etki şekilleriyle bağlantılıdır. 1930'lu yıllar ekonominin dışa kapanarak kendisini soyutlayabildiği, 1958 sonrası ise IMF anlaşmasını izleyerek ekonomiye giren dış kredilerin ithalatı ihracat gelirinden soyutlamış olmasıyla ilgilidir. Dış ticaret hatlarının aleyhe dönmesi, ülkenin dış dünyaya fiyatlar yoluyla gelir transfer etmesi, üretim düzeyi aynı kalsa da bundan sağladığı cari fiyatlarla gelirin düşmesi, fakirleşmenin ortaya çıkması demektir. 1929 bunalımının getirdiği bu fakirleştirici etkiye karşı Türkiye'nin planlı ekonomi yoluyla ekonomiyi dışa kapama önlemi dolayısıyla rasyonel bir davranıştır. Nitekim bu dönem bütün ülkeler aynı yoldan ekonomilerini korumaya almış bulunuyordu. Buna karşılık 1978 krizi sonrasında dış ticaret hatları aleyhe seyrederken ve tarım fiyatları çökerken ülke OECD ve IMF Dünya Bankası dayatmasıyla İhracata dönük büyüme, ekonomiyi serbestleştirme baskısına sokulmuştu. Bakınız 7. bölüm. Dış ticaret hattı aleyhe dönerken 1958 krizini izleyerek de Türkiye'nin planlamayı yeni anayasasını içerdiği ve 1962'de planlı ekonomiye geçtiği görülür. Ancak burada kredi verenlerin amacı farklıdır. Kredi talebini ve bunun kullanımını izlemektir. İ. Dış ticaret hatları aleyhe dönüyorsa göreli fiyatları gerileyen üretim kesimi, bu krizlerde tarım kesimi çalışanları, içeride gelir bölüşümünün kendi aleyhlerine döndüğüne tanık olur. Nitekim 1929 krizi sürerken köylerde ve özellikle ihraç ürünü üreten kesimlerde şiddetli yoksullaşma yaşanmıştır. Ayrıca aynı süreç ithalat kapasitesini ihracat gelirinin endeksi bölü ithalat fiyatı endeksi de daraltır. Bu da bütün yatırım mallarını söz konusu dönemde ithal eden Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede sabit yatırımları sınırlayan bir öğedir. 1930'larda dış yardım almak bir yana Osmanlı borçlarını ödeme yükümlülüğü olduğu için ülke bu krizin çok yönden olumsuz etkilerini yaşadı. Buna karşılık 1958 krizini izleyerek IMF ile anlaşınca Türkiye hem resmi dış yardım hem genişleyen özel krediler yoluyla sabit yatırımları artırıp krizi daha kolay atlatabildi. İyi. Türkiye'nin sergilediği söz konusu dönemdeki şartlarda tarımda üretim düşüşleri ve dış ticaret hatlarındaki aleye değişmelerden kaynaklanan en önemli dolaylı etkiler cari işlemler bilançosu yoluyla olmaktaydı. Her iki durumda da var olan denge bozuluyor ya da açık büyüyordu. Nedeni ihracat gelirinin gerilemesiydi. Eğer bu iki etken birlikte ortaya çıkıyorsa, örneğin 1932 ya da 1954'te olduğu gibi, ihracat gelirinde gerileme ve cari işlemler bilançosu açığında büyüme eğilimi o kadar fazla önemli olabiliyordu. Cari işlemler bilançosu açığında büyüme, gerçekte eski dünyadaki krizler kadar yeni dünyadaki krizlerde de tetikleyiciler arasında yer alan önemli bir öğedir. Çünkü büyüyen açıkların kısa vadeli borçlarla karşılanmasının getirdiği birikim sonunda kredilerin kesilmesini ve şiddetli bir devalüasyonu getirir. Devalüasyonsa dış ticaret hatlarında aleye dönerken 1958 krizinde olduğu gibi ihracat artışına yol açmayabilir. Dış kredide alınamıyorsa içeride herkesin çok düşük bir tüketim düzeyinde yaşamayı 1929 krizini izleyen yıllarda olduğu gibi benimsemesi kaçınılmaz olur. 4. Diğer farklar ve özellikler. İyi. Tarımdan etkilenen krizlerin, faal nüfusun %80'inin tarımda çalıştığı o dönemin Türkiye ekonomisinde büyük çaplı kentsel açık işsizliğe yol açmak gibi bir etki yaratmadığı belirtilmelidir. Bunun nedeni, karlılık düşüşlerine duyarlı özel kesimin 1960'lı yılların ortalarına kadar gerek sabit yatırımlarda gerek üretimde göreli payının küçüklüğüdür. Ayrıca kayıtlı ve örgütlü bir işçi sınıfının kentlerde henüz ortaya çıkmamış olması, var olan özel firmalarında çapının küçük olması dolayısıyla işçi sayısının azlığı, bu bağlamda kayıtlara geçen büyük çaplı bir işsizlik sorununun dikkat çekmesini de engellemiştir. Diğer yandan örgütlü büyük firmaların devlet kesiminde bulunması buna karşı bir direnç sağlamıştır. Kitlerin üretiminin krizlerde göreli sınırlı daralması, kamu yatırımlarınınsa ancak devlet bütçesinde krizlere bağlı gelir düşüşlerinin yatırım kaynaklarını azalttığı ölçüde etkilenmesi, sanayi ve hizmet kesimlerindeki katma değer düşüşlerine rağmen 2000'li yıllarda gözlenen sayısı milyonları aşan kentsel çarpıcı bir işsizlik olayını ortaya çıkarmamıştır. Tarımda yaygın aile işletmeleri ise ortaya çıkan işsizliği aile iş gücünün az çalışması biçiminde kendi içinden bahsetmiştir. Gizli işsizlik artsa da bu gizli kalmıştır. 1960'lı yıllara kadar büyük çapta köyden göç olayı ortaya çıkmadığı, kent nüfusu toplamın %20-25'i kadar kaldığı için işsiz kalanlar da en azından göze çarpar, kayda geçer olmamıştır. İyi. Diğer önemli fark mali piyasaların işleyişiyle ilgilidir. Denetimli ekonomilerde mali piyasalar dar anlamda mevcut değildir. Döviz kuru ve faiz haddi resmi yollardan saptanır. Bu nedenle kriz patlarken piyasada döviz fiyatının ve faiz hatlarının fırlaması ya da borsada hisse fiyatlarının çökmesi gibi sonuçlar görülmez. Ancak kriz patlamadan önceki dönemde darlıklar paralel piyasalar yaratır. Döviz darlığı sabit kur rejimi dolayısıyla paralel piyasada döviz fiyatlarını fırlatır. Kredi darlığı olduysa bu da paralel bir tefeci piyasasıyla at başı gider. Zaten borsa kurumu da yoktur. Bu görünümün 1958 krizi öncesi dönemi tanımladığı açıktır. Ancak 1929 öncesi Türkiye'de mali piyasalar serbest, TL ise sterline bağlı, serbest dalgalı kambiyo rejiminde olduğu için bu tablo söz konusu krizi tanımlamaz. Denetimli mali piyasalarda yaşanan krizler bu nedenle serbest mali piyasalardan farklıdır. Ani döviz fiyatı ve faiz haddi yükselişleri, borsa çöküşleri bu dönem krizlerini tanımlayan öğeler değildir. Kısacası eski dünyanın krizleri hem krize götüren etkenler hem de krizi izleyen tablo itibariyle 1990 sonrası yılların krizlerinden önemli farklılıklar gösterirler. İkinci bölüm. 1929 krizi ve büyük dünya bunalımında Türkiye'de kriz, bunalım ve planlı yapısal dönüşüm. 1. 1920'lerdeki dünya olaylarının Türkiye'ye yansıması. İ. Büyük dünya bunalımının kapitalizmin tarihinde yaşadığı en büyük bunalım olduğu, bunalımın 1929'da New York borsasında çöküşün patlattığı krizi izlediği herkes tarafından kabul edilir. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ABD artık dünya ekonomisinde göreli etkenlik kazandığı için bunalımın zaten ortamın hazır olduğu savaş sonrası Avrupa'yı ve ham madde tarım ürünü ihracatçısı geri kalmış ülkeleri etkisi altına aldığı yine iktisatçılarca kabul edilir. 1930'ların bunalım yılları aynı zamanda başta Avrupa, faşist otoriter rejimlerin her yerde yayıldığı, bir yandan da Avrupa'daki şiddetli daralma ile koşut, yeniden savaş hazırlıklarının hızla ilerlediği bir dönem olmuştur. İktisat çevrelerinde genel kabul bulan bir diğer konu, Birinci Dünya Savaşı'nı izleyerek dünya pazarlarında ham madde tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüşün, ihracatçı ülkelerin gelirlerini düşürdüğü, gelişmiş dünya kesiminde ise diğer bir olgunun talep daralmasına yol açtığıdır. Bu ikincinin nedeni savaş içinde yaşanan hızlı enflasyonların savaş öncesi geçerli olan altın para sistemi çerçevesindeki para kurlarını değiştirmiş olması, savaş öncesi yaşanan istikrara ve zenginliğe dönüş için tekrar altın para standartına geçilmesi gerektiğine inanılmasıdır. Bu ise sıkı para politikasının uygulanmasını gerektiriyordu. Yani politika yüksek faiz ve daralan talep oluyordu. Böylece deniz aşırı ham madde üreticileri gibi Avrupa'da talep daralması ortamı üretiyordu. ABD savaşın içinde büyük altın stoku biriktirmiş, çok zenginleşmişti. Ancak dış dünyadaki daralma eğilimi onu da etkiliyordu. ABD sermayesi dış talep daralırken içeride kar sağlamak için 1920'lerin ortasından itibaren hızlı bir spekülasyona geçti. Banka kredisine dayanarak önce toprak, başta Florida alımlarına yöneldi. 1-2 yılda toprak fiyatlarında çöküşle birlikte bunun sonu geldi. Bu kez spekülasyon yine banka kredilerini kullanarak New York hisse senedi borsasına yöneldi. Hisse fiyatları gerçeklerle bağlantısının koptuğu noktalara yükselmeye başladı. Federal Rezerv Bankası bunu durdurmak için faizlerini yükseltmeye geçti. 1929 yaz aylarında faizler %7'den %15'e kadar çıkmıştı. Ekim 21'e gelindiğinde yüksek faizlerin etkisiyle başlayan durgunluğun yol açtığı güven bunalımı etkisini gösterdi. Doruklardaki fiyatlara ulaşan hisse senetlerinde başlayan satışlar borsanın çöküşünü, onu izleyerek de bankaların çöküşünü getirdi. Borsa ile birlikte spekülatif alımları fonlayan bankaların çöküşü krizi patlatırken işte zaten savaş sonrası dönemi dünyasının hazır olan ortamında krizi izleyen derin bir bunalıma kendisiyle birlikte bütün dünyayı da sürükledi. ABD 2. Dünya Savaşı başlayıncaya kadar bunalımdan çıkamadı. Ancak 1933'e gelindiğinde diğer yerlerde bunalımın dip noktası aşılmıştı. Ne var ki bu arada dünya sermaye pazarları çökmüş, her ülke kendi pazarını korumak için şiddetli koruma önlemleri almaya, mali piyasalarını denetlemeye başlamıştı. Kapitalizmin sonu geldiği kuşkusu yaygındı. Devletin piyasaları sıkı denetime alması, sosyal devleti oluşturan kurumların türemesi, karma ekonominin gündeme gelmesi pek çok ülkede işsizliğin %25'i aştığı bu yeni ortamın ürünü oldu. İyi. Bu tablodan Türkiye'ye yansıyan ve yaşadığı ekonomik sorunları şiddetlendiren başlıca etkiler şunlardı. Dünyada 1920'lerin ortasında belirginlik kazanan ham madde tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüşler giderek şiddetleniyor, dış ticaret hatlarının hızla aleye döndürüyordu. Daralan dış talep ihracat gelirini artırabilme olanaklarını, bir de gerileyen dış ticaret hatları eklendiğinde iyice sınırlıyordu. Bunlara pariteleri değişen paralar ve dünya pazarlarında yükselen faiz hatları ekleniyordu. 1920'li yıllarda Türk lirası sterline bağlı serbest dalgalanan bir sistemdeydi. Bir merkez bankası henüz bulunmadığı için ekonominin büyümesine koşut emisyonu dahi genişletemiyordu. Dolayısıyla yerleşik yabancı bankaların getirdiği kısa vadeli kredilerle ekonomisini genişletmek durumundaydı. Serbest dalgalı döviz kuru gibi kredi faizleri de serbest dalgalıydı. Faiz haddini düzenlemek içinse devlet senyoraj hakkını kullanıp para basma olanağından yoksundu. Yani ekonomi bu yıllarda dışarıdan yansıyan etkilere, mali piyasaların serbestliğinden ve devletçe yönetilememesinden ötürü tamamen açık bir konumdaydı. 1929'a kadar Lozan Anlaşması kararları çerçevesinde gümrük vergisi koyma olanağı dahi yoktu. Bu ortamda hükümet ekonomiyi geliştirmek ve ulusallaştırmak için yola çıkarken daralan dünya koşullarında bir de Osmanlı duyunu umumiye borçlarını ödemek baskısı altındaydı. Ancak Lozan Anlaşması bunlarla bağlantılı bir çözüm üretmemiş, çözüm ilerideki bir tarihe kalmıştı. 1911-1922 yılları arasında 11 yıl sürekli savaş yaşayan İtalyan Savaşı, 2 Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, ülkenin ekonomisi ve halkı perişan haldeydi. Dünya ekonomisinden yansıyan olumsuz etkiler işte bu yerel olumsuzluklara ekleniyordu. Cumhuriyetin kuruluşunu hemen izleyerek başlayan sıkıntılardan hükümet hiç yılmadı. Dünyadan yayılan bunalıma karşı yeniden yapılanma girişimleri Osmanlı ekonomi politikası mirasının tasfiyesiyle örtüştü. Fakat aynı zamanda dışarıdaki bunalım bu mirasın tasfiyesini de kaçınılmazlaştırdı. Tarımın bu dönemde hava şartları gibi dışsal etkenlere bağlı olarak yaşadığı büyük üretim düşüşlerinin etkisi bunlara eklendi. Tarım dış ticaret hatleri şiddetle aleye dönerken içeride aynı fiyat trendi deflasyon sürecinin en büyük yükünü o dönemde nüfusunun yaklaşık %80'ini oluşturan köy kesimine taşıdı. Buna gerek vergi maliye, gerek altyapı sanayileşme, gerek dış ticaret kambiyo politikalarının fakat başta fiyat sisteminin kendinden işleyişinin köyden gelir transferiyle kapital birikiminin kaynaklarını yaratmadaki etkinliği eklendi. Dış ticaret hatlerindeki aleye dönüş ise Türkiye'den dış dünyaya reel gelir transferi işlevini yerine getiriyordu. Ekonominin dış dünyaya açık üretim kesimleri, yabancı bankalar, ticaret, madencilik ve tarım ve piyasa koşullarına en bağlı üretim bölgeleri Batı Anadolu başta bu süreci yoğun biçimde yaşadı. Bunalımın en derin olduğu dönem 1930-1932'yi kapsayan 3 yıl oldu. Kapital birikimi sürecini hızlandırmak, dış borçları ödemek, yabancı yatırımları millileştirmek, altyapı yatırımları yapmak, özellikle ekonominin öz kaynaklarıyla bunu başarmak her dönemde, her toplumda güçlükler taşır. Bu dönemin büyük başarısı bu deflasyon bunalım süreciyle birlikte Osmanlı mirası ekonomi kurumlarını tasfiye ederken kapital birikimini süratlendirmesinde ve sanayileşmeyi başlatabilmesindedir. Ne var ki bir yüksek dünya konjonktürü döneminde daha kolay taşınabilecek olan bu yük dış bunalımın etkisiyle çok ağırlaşmış, sık sık yaşanan 1927-1932-1935 kötü ürün yılları bu yükü daha ağırlaştırmıştı. 2. Cumhuriyetin Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı ekonomi mirası 1923-1927. Alt başlık 1. Para kambiyo sisteminin yarattığı hassas denge. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğundan 161 milyon TL kağıt karşılıksız para devraldı. Bu kağıt paranın karşılığı Avusturya ve Alman bankalarındaki altınlar ve Alman hazine bonolarıydı. Birinci Dünya Savaşı içinde kağıt para bunlar karşılığında çıkarılmıştı. Yenilgi üzerine savaş tazminatı olarak bunlara el konunca para karşılıksız kalmıştı. 1925'teki değiştirme işlemiyle 8 milyon TL'nin imha edilmesi üzerine bunun miktarı 153 milyon TL'ye düşmüştü. Tablo 1. Sabit fiyatlarla gayri safi milli hasıla yıllık artış hızı %100 ve yatırımın devlet gelirlerinin ithal makine artı demir çeliğin gayri safi milli haslaya oranı %100 olarak. 1924-1938. 1924 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı yüzde olarak 1948 faktör fiyatlarıyla 14.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %8.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %8.7. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.6. 1925 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %12.9. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %8.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %8.6. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.8. 1926 yılı. 1948 faktör fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla büyüme hızı %18.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %8.0. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %11.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.0. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla -%12.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %10.9. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %11.1. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.9. 1928. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %11. Gayri safi yatırım gayri safi milli hasılaya oran olarak %10.7. Devlet geliri %11.7. Makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.0. 1929 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %21.6. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %10.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %11.6. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.3. 1930 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %2.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %11.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %14.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.0. 1931 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %8.7. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %8.4. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %14.5. Makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.1. 1932 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla -10.7. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %9.0. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %16.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.4. 1933 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %15.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %9.6. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %17. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.3. 1934 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %6.0. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %11.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %19.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.0. 1935 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla -%3.0. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %10.1. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %18.8. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.8. 1936 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %23.2. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %9.1. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %18.7. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %1.7. 1937 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %1.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %9.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %18.9. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.0. 1938 yılı. Gayri safi milli hasıla büyüme hızı 1948 faktör fiyatlarıyla %9.5. Gayri safi milli hasılaya oran olarak gayri safi yatırım %11.4. Gayri safi milli hasılaya oran olarak devlet geliri %18.6. Gayri safi milli hasılaya oran olarak makine artı demir çeliğin ithal gideri %2.9. Kaynak: Gayri safi milli hasıla verileri için Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Göstergeleri 1923-1991, yatırım oranı için T. Bulutay, Türkiye'nin 1923-1972 dönemindeki iktisadi büyüme üzerine düşünceler, Maliye Enstitüsü Konferansları, yıl 1974, seri 23, İstanbul 1975. Ek tablolar, tablo 15 ve 13. Devlet gelir rakamlarına nazım varidat dahildir. Tahsil edilen gelirleri kapsar. Devlet geliri ile ithal edilen makine artı demir çelik rakamları için kaynak Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Yıllıklarıdır. Gelişen yerli bankalar ve varlığını sürdüren yabancı bankalar tarafından yaratılan kredilerle birlikte tablo 2, ekonomi cari fiyatlarla milli gelirine nazaran düşük oranda %14-15 para stokuyla harcamaları finanse etmek durumundaydı. Ekonominin yapısı bu dönemde paranın dolaşım hızının yüksek olmasına olanak bırakmıyordu. Pazar ekonomisi dışında kalan geniş köy kesimi para talebini azaltan bir etkendi. Buna karşılık banka ağının darlığı, mevduat yatırma olanakları ve alışkanlığının sınırlılığı, yılda eline bir kere gelir geçen köylünün ertesi ürün dönemine kadar bu paraları yaklaşık yarı yarıya gömüleme olgusunu yaratıyordu. Buna rağmen 1923-1927 arasında dolaşım hızı yüksek olmakla kalmayıp daha da yükselmek eğilimi göstermişti. Tablo 2.